Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Temmuz 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Fatma Hale Sağ'ın kaleme aldığı Kıymetimiz, Himmetimiz Kadardır başlıklı yazıyı sunacağız. Hazreti Musa, Kur'an-ı Kerim'de en çok ismi zikredilen peygamber ve gönderildiği kavim olan İsrailoğulları da en çok bahsi geçen kavimdir. Çünkü onun kıssalarıyla İsrailoğullarının ümmet olma yolunda nasıl davrandıkları ve nasıl kaybettikleri anlatılır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olan bizler, ümmet olma yolunda bu kıssaları iyi dinleyip, iyi anlayarak idrak edersek, yaşanan hatalardan dersler çıkarıp aynı yanlışlara düşmemiş oluruz ki bu büyük bir nimettir. Muhammed ümmeti kelimesinden anlamamız gerekense, Allah Resulüne tabi olan, onun gösterdiği yolu takip eden inananlardır. Hazreti İbrahim'in iki oğlundan İshak aleyhisselam, babasının yanında kalıp peygamberlik yapmış, Kenan ili dediğimiz antik Filistin topraklarında yerleşmişti. Oğlu Yakup da orada peygamberdi. Her şey görünüşte bir rüya ile başladı. Lakin ezelde İsrailoğulları için takdir edilen kader, dünya üzerinde çoktan sergilenmeye başlamıştı. Hazreti Yusuf'un Mısır'a yerleştirilmesi, görünürde kardeşlerinin onu kuyuya atmaları sebebiyle gerçekleşse de ilahi takdir bu sebep üzerine örülmüş çok daha kompleks hadiseleri içinde barındırmaktaydı. Cenab-ı Hak kıtlık yıllarında Hazreti Yakup ve oğullarını Mısır'a, Hazreti Yusuf'un yanına yerleştirmişti. Bu da görünürde basit bir hicret, yerleşme gibi anlaşılsa da öyle değildi. Onların yaşadıkları süreç bugün bütün İslam alemine örnek mesabesindeydi. Yusuf aleyhisselamın isteği üzerine Mısır'a yerleşen İsrailoğulları ilk dönem Mısır'ın yerli halkı tarafından sevilip benimsenmişlerse de zamanla asabiyet, millet telakkisi derken Mısır'da istenmeyen, varlıkları göze batan kimseler olmuşlar ve köle gibi en kötü işlerde çalıştırılır hale düşmüşlerdi. Yıllarca köle zihniyetiyle ve korku içinde yaşadılar. Hazreti Musa'nın bir Mısırlıyı öldürüp Medyen'e yerleşmesi de görünürde alelade bir katil, öldürme hadisesi olmayıp bir milletin kaderini değiştirecek dönüm noktası teşkil eden bir hadiseydi. O sebeple bugün yaşadığımız hadiseleri bugünkü aklımızla yorumlamaya, anlamaya çalışmak güçtür. Çünkü hadiseler sondan başa doğru bakınca daha doğru bir şekilde ve tam olarak anlaşılır. Hazreti Musa'nın sarayda büyütülmesi, bir taraftan çocukları katletmek isteyen Firavun'a Allah'ın verdiği bir ceza olmakla birlikte, diğer taraftan köle zihniyetiyle yetişen İsrailoğulları arasında değişimin meydana gelmesini sağlayacak Hazreti Musa'nın özgüvenli yetişmesi, güçlü, dirayetli bir karakterin oluşması ve düşmanının bütün özelliklerini iyice öğrenmesi için de gerekliydi. Hazreti Musa'nın hayatının her dönemi ilahi takdirin farklı farklı hikmetlerini barındırır. Medyen'de Şuayb peygamberin tedrisinde yetişen Hazreti Musa, Cenab-ı Hak tarafından kardeşi Harun'la birlikte İsrailoğullarını Firavun'un elinden alıp Mısır'dan çıkarmakta vazifelendirildi. Rivayetlere göre Mısır'dan çıkarılmaları, mucizeler, afetler derken 40 yıl Firavun'un engellemesi sebebiyle gecikmiş gibi görünse de Mısır'dan gizlice kaçma iradesi gösterecek, özgürlüğe düşkün nesillerin doğup yetişmesi için bu süre gerekliydi. Nihayetinde kavim büyük bir mucizeyle Mısır'dan çıkarılmış, Tur-i Sina eteklerine yerleştirilmişti. Bir peygamberin peşinden her türlü baskı, işkence ve sıkıntı çekilen bir yerden kurtulmamız bizi ümmet yapmaya yeter mi? Bu hicret o peygamberin yoluna tabi olmak manasına gelir mi? Gelmemişti. Aradan çok kısa süre geçmiş, Tevrat'ın levhalarını Cenab-ı Hak'tan almak için peygamberlerinin kendilerinden ayrıldığı 40 gün içinde bir altın buzağı heykeli yapıp ona put olarak tapmaya başlamışlardı. Yani peygambere gerektiği gibi tabi olamamışlar, çok çabuk eskiye dönmüşlerdi. Daha sonra İsrailoğulları yaptıkları yanlıştan dönmüş, tevbe etmiş, Cenab-ı Hak onları affetmiş, kendilerini çölde kudret helvası ve bıldırcın etiyle beslemişti. Tur-i Sina eteklerinde ümmet olma yolunda bir diğer imtihanları bıldırcın eti ve kudret helvasıydı. Onlar gökten her öğün indirilen bu nimetlere dayanamayıp bıkmış ve alıştıkları gibi pırasa, mercimek, soğan, sarımsak istemeye başlamışlardı. Görünürde çok masum bir istek gibiydi bunlar. Belki yenmesi helal gıdalardandı da. Ancak o gün ve o şartlar altında değil. Nitekim Hazreti Musa bu taleplerini değerli olanı değersiz olanla mı değiştirdiniz buyurarak küstah ve ahmakça bulmuştu. Yine rivayetlere göre 40 yıl bu taleplerinin bedelini başıboş, serserice, akılsızca dolaşarak ödediler. Düğümün büyüğü kudret helvası ve bıldırcın etindeydi. Doğan kuşu iyi bir avcı olsun diye gözlerini bağlarlar ki gözleri etrafta olmasın, sadece avına odaklansın. Cenab-ı Hakk'ın İsrailoğullarına bıldırcın eti ve kudret helvasıyla yapmak istediği tam da buydu. Onlar kendileri çalışmadan gelen kudret helvası ve bıldırcın etine dayanacak, sabredeceklerdi. O süreçte gösterdikleri sabır tek tip yiyecekle ve sade bir hayatla sadece ibadet ederek geçirecekleri riyazat döneminde rahmet-i ilahi şahsiyetlerine yapışan kölelik zihniyetini, şuur altlarında oluşan acizlik ve alışılmış çaresizliği temizleyecekti. İnsanoğlu, eşyanın hakikatini bilemediği için azıcık bir zorlukta hemen isyan eder, sabırla beklese nelerin kendisine ikram edileceğini tahmin bile edemez. Bu süreçte Cenab-ı Hak onların kalplerinde, akıllarında, ruhlarında büyük açılımlar yapıp üreten, keşfeden, düşünen ve icat eden manevi güce ulaştıracaktı onları. Hiçbir zahmet rahmetsiz olmazdı çünkü ya da hiçbir rahmet zahmetsiz gelmezdi. Olmadı, sabredemediler. Kölelik dönemlerinde yemeye alıştıkları yiyecekleri istediler tekrar. Biz sabredemeyiz diye de bas bas bağırdılar. Ne acı ki çok ama çok kıymetli bir şansı kaçırdılar. Madde aleminde yapılan fedakarlıklar, mana aleminde kazançlar sağlar. Himmeti, lütfu, ilahi yardımı istememiş, ekmeği istemişlerdi. Yine ümmet olamamışlardı. Aklında sadece ekmek olanın ümmet olması düşünülemezdi. Cenab-ı Hak acıdı, merhamet etti. Hür oldukları bu memlekette doğan, köleliği tatmamış yeni nesille manevi güç kazandılar. Bu kez ümmet olma yolunda yeni bir sınav çıktı karşılarına. Kudüs'e gireceklerdi. Lakin şehre girecekleri kapı çok alçak bir kapıydı ve eğilip hıtta yani Rabbimiz bizleri bağışla, bizlere merhamet et diyerek girmeleri emredilmişti. Onlarsa bu hıtta kelimesini hıntaya, kırmızı buğdaya çevirerek girdiler. Şımarıklıklarından böyle söylediklerini bilsek de esas dava himmet mi, ekmek mi davasıydı. Meşhur kıssaya göre Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin Yunus Emre Mübareğe "Söyle Yunus, sana himmet mi vereyim, ekmek mi?" diye sorması hesabı. Yunus'un ilk cevabı, "Efendim, insanların ekmeğe ihtiyacı var. Himmet onların karnını doyurmaz ki. Ekmek isterim." demesi ve bundan pişman olup geri dönüp himmet istemesi meselesi var ya, tam da buydu. Himmet-i ilahi manevi yardım, ekmekse karnımızı doyurduğumuz şeydi. Himmet ekmeği de beraberinde getirir ama ekmek himmeti getirmezdi. "Sen bize bunlardan bahsetme, açız aç." demişti bir hanım, aklımdan hiç çıkmaz. Ümmet olma yolunda en büyük engel ekmek davası. Ya da şöyle diyelim, nefis ölmekten çok korktuğu için nefsin en büyük ihtiyacı ekmek. Şöyle bir etrafımıza bakarsak, rızık hususunda endişesi olan insanların en büyük kavgası ekmek kavgası. Esasında en önemli mevzu himmet ve ekmek mevzuunda Allah'a güvenip teslim olma meselesi. Hakikatte kulluğun en önemli meselesi teslim olmak. Ümmet olmanın en önemli meselesi Allah'a ve Resulüne teslim olmak. Bir saat sonra sokağa çıkma yasağı olduğunu öğrenen insanların, marketlerin, fırınların önünde kuyruk oluşturmaları da evlerinde yiyecekleri bulunmadığından değil ya da aç kalacaklarından değil, nefislerinin kimseye güvenememesinden. Özde en önemli mesele bu, himmet mi, ekmek mi? Yıllarca aç kalma korkusundan, ölme korkusundan Firavun'a boyun eğen İsrailoğulları, o korkuları ortadan kalkana kadar ümmet olamadılar. Mekke döneminde sahabe-i kiram efendilerimiz harika bir ümmetti. Çünkü Allah'tan başka kimseye boyun eğmemişler, aylarca aç kalmışlar. Yeter Allah'ım diye isyan etmemişlerdi. Mekke döneminde Müslüman olan sahabilerin çoğunluğu ahir ömürlerinde çok zengin olmuşlardı. Hak dostlarından Ubeydullah Ahrar Hazretleri de onlar gibiydi. Himmet sonra ekmeği de getiriyordu. Cenab-ı Hak bizim tam olarak hür olmamızı ister. Hürriyet derken başı boşluktan bahsetmiyorum. Ne evlat, ne mal, ne can, ne sevgili. Her şeyden yana hür olmak, sorumlulukları yerine getirmek. Lakin Allah'tan başka hiçbir şeyin sevgisini ve endişesini kalpte taşımamak. Onların kalbe bağlanmasına izin vermemek. Tek bir bağla bağlanmak ki, o da Cenab-ı Hakk'a sımsıkı bağlandığımız La ilahe illallah bağ. Her türlü fani bağlardan azade olanlar üretebilir, keşifler, buluşlar yapabilir, ümmet olabilirler. Gözü sadece ekmeği gören kimseyi ümmet yapmak zordur. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim için şüphesiz İbrahim bir ümmetti. Allah'a itaatkar, Hakk'a yönelen bir kimseydi, buyurulur. Mevcut semavi dinleri tebliğ eden peygamberlerin atası kabul edilen Hazreti İbrahim aleyhisselam, tevhid inancını mükemmelen yaşamış, koskoca bir milletin yapacağı nice şeyi tek başına yapmış, bu süreçte ateşte yakılarak öldürülmek dahil bütün imtihanları göğüslemiş, hiçbir zalimin önünde boyun eğmemiştir. Kâbe'yi oğluyla inşa etmiş, ne emredilmişse sebebini sormadan yerine getirmiştir. Peygamber Efendimiz'e ümmet olabilmek için en evvel kendi özümüzde tek başına ümmet olmamız gerekir. İnsanların kıymeti himmeti nispetindedir. Kişi himmeti kadar ümmettir. Hazreti İbrahim aleyhisselam tevhid ehliydi. Tek mücadelesi Allah'a şirk koşulmasının önüne geçmekti. Derdi ne ekmek ne de suydu. Allah'tan başka kimseye minneti yoktu. Mekke döneminde Müslümanlardan istenen duruş da buydu ve sahabe bunu başardı. Mısır'dayken İsrailoğullarından istenen duruş da buydu. İbrahim Allah'ın nimetlerine şükredendi. Şunu isterim, bunu isterim dememiş, Cenab-ı Hakk'ın kendisine takdir ettiğinin en kıymetli şey olduğunu idrak edip haline daima şükretmişti. Ümmet olmanın tek anahtar cümlesi şu olsa gerek. Rabbi ona teslim ol dediğinde, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Mısır'dan çıkacaksınız diye emredilince söylenecek söz, peki, sadece kudret helvası ve bıldırcın eti yiyeceksiniz denilince tek cevap, peki, Kudüs'e kapısından girerken hıtta diyeceksiniz denilince çekinmeden, peki. İşte o zaman Allah'a teslim olup ümmet olunur. Nefsimin istediği değil, Rabbimin takdir ettiği en kıymetlidir. Onun takdirine binlerce şükür demek ümmet olmaktır. Ve biz ona dünyada bir iyilik verdik. Şüphesiz ki o ahirette de salihlerdendir. Hazreti İbrahim'e ikram edilen bu nimet, teslim olması, şükretmesi, sabretmesi neticesiydi. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat demiş ve bu duasına icabet edilmişti. Sonra da sana Hanif olarak İbrahim'in dinine tabi ol diye vahyettik ve o müşriklerden olmadı. Mücadele tam bir tevhide ulaşmak için her türlü şirkle mücadeledir. Bu noktada bozulmamış haliyle bütün semavi dinler İbrahim'idir. Kur'an-ı Kerim'de adeta Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ismiyle özdeşleştirilen Hanif kelimesi ise şirk kuşkusu taşıyan her türlü sapık görüşten uzaklaşarak Allah'ın birliği inancını benimseyen ve ihlaslı bir şekilde yalnız ona kulluk eden manasını taşır. Nahl Suresi 124. ayeti kerime ümmet olma yolundaki Yahudilerin kıssasının devamıdır. Cumartesi günü ancak onda ihtilafa düşenlere farz kılındı ve şüphesiz Rabbin ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında kıyamet günü onlar arasında hüküm verecektir. Bu ayetle Yahudilerden istenen cumartesi yasağına uymaları ve o günü alışveriş ve benzeri dünyevi endişelerden uzak sadece Allah'a kullukla geçirmeleriydi. Onlar yine itaat etmemiş, yasağı delmiş, gerçekten ümmet olma şansını kaybetmişlerdi. Bugün onların birlik beraberlik içinde olmaları İbrahim'i bir ümmet oldukları için değildir. Bu durumları Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir kavim olduklarını göstermez. Çünkü onlar dünyevi endişeler için iyi organize olmuş, cidden ölümden çok korkan bir millettir. Hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ın emrine peki dememişlerdi. Cenab-ı Hak bizim de onlar gibi olmamızı istemediği için onların yaşadığı imtihanları bizlere kıssalarla anlatmıştır ki ibret alalım. Biz bu manada gerçekten şanslı bir ümmetiz. Bizden önce yaşamış kavimlerin hatalarını öğrenip ibret alarak imtihanda istenilen cevabı biliyoruz. Yeter ki bu bilgileri amele geçirelim. İşte bu noktadan sonra kendisini ümmet olarak inşa eden bir kişi nasıl inananlarla birlikte bir ümmet birlikteliği kurabilir? Bunun cevabını Cenab-ı Hak Nahl Suresi 125 ve 126. ayeti kerimelerde şöyle haber vermektedir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle devam et ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin yolundan sapanları ve hidayete kavuşanları da en iyi bilendir. Ve eğer cezalandırırsanız size yapılanın aynısıyla ceza verin. Ama sabrederseniz elbette o sabredenler için daha hayırlıdır. Bu ayetlerde bildirilen emirlere itaat ettiği için ümmet olma yolunda İsrailoğullarının kıssalarıyla ümmeti Muhammed karşılaştırıldığı zaman siz İnsanlar için ortaya çıkarılan, doğruluğu emreden, fenalıktan alıkoyan, Allah'a inanan hayırlı bir ümmetsiniz. Kitap ehli inanmış olsalardı, kendileri için daha hayırlı olurdu. İçlerinde inananlar olmakla beraber çoğu yoldan çıkmıştır. Ayeti kerimesinde de belirtildiği gibi, Muhammed ümmetine Kur'an-ı Kerim'de en hayırlı ümmet denilmiş. Bakara suresinde bu ümmetin vasfı vasat bir ümmet diye bahsedilmiştir. Müfessir Taberi, vasat kelimesini orta yolu takip ederek ifrat ve tefrite kaçmayan şeklinde açıklamıştır. Hiçbir rahmet zahmetsiz olmaz. Zahmetlerle mücadele sabırla olur. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan telaş edip sıkıntıya düşme. Ümmet olmak Cenab-ı Hakk'ın bizden razı olup bizimle beraber olmasıyla mümkün olur ki Cenab-ı Hakk'ın beraber oldukları da şu ayeti kerimede ifade edilmiştir. Şüphesiz Allah takva sahipleriyle ve muhsin olanlarla güzel amel sahibi kimselerle beraberdir. Muhammed ümmeti ki bununla Peygamber Efendimiz'e tabi olan müminler kastedilmiş olup, dünya var oldukça orta yolu takip eden hakemler, adil ve hüccet konumundaki alim, arif sıddıklar hep bulunacaktır. Bu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bereketidir. Ve bu da himmeti ekmeğe yeğlemek de olacaktır. Evet değerli dinleyenlerimiz, Fatma Hale Sağım imzalı Kıymetimiz Himmetimiz Kadardır başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Fatma Çatak imzalı Bir Türkiye Manzarası başlıklı yazıyla devam edeceğiz. Sesi der ki: belli başlı kavramlar. Sözlükte gidilecek yol, izlenecek usul, hal ve gidiş anlamındaki tarikat, çoğulu taraik, terim olarak Allah'a ulaşmak isteyenlere mahsus adet, hal ve davranış demektir. Sözlükte ayırma, ayırt etme, parçalama, dağılma, parçalanmışlık anlamlarındaki tefrika, terim olarak belirli bir dini, fikri ve siyasi birliğe sahip insan topluluklarının bölünüp parçalanmasını, fırkalara ayrılmasını ifade eder. Tefrikanın zıddı vahdet ve cemaattir. Tefrika, görüş ayrılığına düşme manasına gelen ihtilafla yakından ilişkilidir. Cemaat ise toplamak, bir araya getirmek manasındaki cem mastarından türeyen Arapça bir isim olup sözlükte insan topluluğu demektir. Fıkıh terimi olarak namazı imamla birlikte kılan topluluğu ifade etmek için de kullanılır. Cemaat kelimesi zamanla sufi temelli gruplar için kullanılır olmuştur. Fakülteden mezun olduktan sonra hayat yolculuğum İstanbul'da devam etti. İstanbul'un kadim bir semtine geldiğimizde bize mihmandarlık yapan hanımefendi, "Burada çarşaf giyen bazı kişiler pardösü giyenlere selam vermezler," dedi. Şaşkın ve meraklı bakışlarla bir cevap bekledim. Yürümeye devam ettik. Cevabı bulmam için o semtte biraz kalıp gözlem yapmam yeterliydi. Bu zanna dayalı bakış bir Türkiye gerçeğiydi aslında. Fakülte yıllarında derse gelen hocaların kızların pantolon giyip giymediğine baktıklarına, sakal bıyık tarzlarından erkek öğrencilerin tarikat, cemaat bağlantılarına laf dokundurduklarına, bazı erkek öğrencilerin kızların başörtüsünü nasıl örttüklerine dair tebliğ mesajları içeren notlar bıraktıklarına, kızların şalvarlı erkek öğrencileri molla diye çağırdıklarına şahit oldum. Herkes az çok bir yere bağlıydı, herkesin doğrusu kendineydi ama ortalık tebliğ yapanlarla doluydu. Bunları da Türkiye gerçekleri listeme ekledim. Tayinim yapılıp resmi vazifeye başladığımda her yerde ot gibi biten yapının ablalarından olup olmadığımı sorgulayanlar, o karanlık yapının parsellediği şehirde üniversite mezunu atanamamış gencecik kızlardı. Öyle ya, tayin olduğum bu şehirde ya o yapıdandı insanlar ya da diğer yapıdan. Başörtme şeklim diğer yapıya benzemediği için belki bu karanlık yapı beni çantada keklik olarak görebilirdi. Türkiye'nin güney illeri bu iki yapının yetiştirdiği insanlarla doluydu. Vazife yaptığım Kur'an kursuna gelip özel Kur'an-ı Kerim dersi istediler. Zamanla birkaç dersi yaptık. Aralarından bazı masum düşünceli kızlar tamamen isim benzerliği sebebiyle bana şu soruyu sordular: "Abla, Peygamber Efendimiz'i rüyasında gören o abla siz misiniz?" Kaldıkları yurtta ya da evlerde bir esatiri evvelin masalı gibi anlatılıp duruyordu. Ablalar sürekli rüya görüyorlar, Peygamber Efendimiz onların rüyasına geliyordu. Rüyalarında onlara yol gösteriyor, ışık tutuyordu. Televizyon dizilerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kamyonete bindiren zihniyet, yalana dayalı rivayet üretmekte ustaydı. İsmimin bahsettikleri şahsa benzediğini ama benim o rüyalarla hiç ama hiç alakam olmadığını anlattım kendilerine. Kolay mıydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyada görmek? Bu nimeti kim kaybetmişti ki ben bulayım? Sonra bir dönem memleketimde yetişkin hanımlardan oluşan bir sınıfı okuttum. Geçici bir süre burada vazifeliydim. Burası bir ova kasabasıydı. Kasabalının hali vakti yerindeydi. Diyanet, Kur'an kursu açmadan evvel gittikleri talebe yurdunda onlara dine dair bazı şeyler öğretilmiş, kasabanın erkek çocukları o yurttan mezun olmuş ya da orada okumaktaydı. hanımların dine dair hemen hemen bütün malumatları o yurda gidip gelen hanım hocaların kendi kaynaklarından anlattıkları bilgilere dayalıydı. Bu bilgiler kimilerinde yerleşip alışkanlığa ve inanca dönüşmüştü. Bir gün yaşlı bir hanım teyze cebinden bir kağıt çıkardı. Okuma yazması yoktu. "Hocam bu bizim silsilemizmiş," diyerek uzattı. Silsileden, tarikattan, rabıtadan haberi yoktu belli ki. Silsile dediği şey de Peygamber Efendimizle birlikte 5 kişinin adı yazmaktaydı. Tasavvufi yollarda silsile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşırdı. Ama tarih boyu her yüzyılda gelen bir ya da birkaç mürşit de olurdu. Bu 5 isim nereden ve nasıl gelmişti? Bu teyzeyi nasıl inandırmışlardı? Anadolu'nun bu ücra kasabasına yurt açmışlar, talebe yetiştirmek için canla başla çalışıyorlardı. Fakat kaşıkla verdiklerini kepçeyle almayı çok iyi biliyorlardı. Uçsuz bucaksız ovanın verimli topraklarına halk sanayi bitkileri ekiyordu. Mahsul kalkar kalkmaz yurdun yetkilileri öşür almak için güneşin altında ter içinde çalışan çiftçinin yanında yerini alıyordu. Vazife beklemezdi. Bu alışverişten bezmiş olanlar da vardı elbet. Dilencilik yapmak deyimini yakıştırmışlardı onlara. Yakın zamanda bir komşusunu kaybeden arkadaşım, cenazenin ardından taziye evinde gördüğü manzarayı anlattı. Anlatırken bana sorular soruyor. "Ben hiç böylesini görmedim. Peygamber Efendimiz böyle mi yapmış?" diyerek şaşkınlığını ifade ediyordu. Son derece lüks bir otomobilden inerken görmüştü hoca hanımı. Tepeden tırnağa marka olan giyim tarzını ve taziye evinde ev ayakkabısı giymesini pek bir yadırgamıştı. Hadislerde ve sünnette yer almayan, daha önce duymadığımız ve pek de duyacak gibi görünmediğimiz rivayetlerden bahsetti. Ölüye yapılacak şeyler başlığı altında bir yığın hurafe sıraladı. Hoca hanım oradaki cemaatin tepki vermesinin ardından dersini çalıştığı kaynağın adını da vermişti. Kaynakta anlatan da aynı fabrikadan çıkmıştı. Sürekli konuşmuş, anlatmış, bir Yasin bile okumamış, bol bol propaganda yapmıştı. Arkadaşımın cenazeyle ilgili sorularını cevapladıktan sonra keşke müftülükten vaize ya da hoca hanım isteselerdi diyebildim. Bizim olmadığımız yeri başkaları doldurmuştu. Üstelik bir sürü asılsız bilgi, rivayet ve soru işaretleriyle. Değerli dinleyenlerimiz, Fatma Çatak imzalı Bir Türkiye Manzarası başlıklı yazıyı paylaştık. Devam edecek notuyla bu yazı burada noktalanmış ve inşallah önümüzdeki sayılarda da bu yazının devamını sizinle paylaşmaya çalışırız. Şebnem Dergisi'nin Temmuz 2020 sayısından aktardık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun efendim, hoşça kalın.